Herkese merhaba. Proje Yönetim Ofisi'nin 7. bölümüne hoş geldiniz. 1,5 aylık bir moladan sonra proje yöneticileri için duygusal zekanın önemi konusunu işliyor olacağız bu bölümde. Konuğumuz Sayın Nurdan Özdemir yaklaşık 3,5-4 yıldır hem bu konuya eğilmiş durumda hem de kendisinin daha önce proje yönetimi tecrübesi var. Genel bir giriş yapmak gerekirse PMI 2000'li yıllardan itibaren duygusal zekanın proje yönetimindeki önemini vurgulamaya başladı. PMBOK 6 ile beraber de proje yöneticisinde olması gereken özelliklerden bir tanesinde duygusal zeka olduğunu vurgulamıştır. Bunun nedeni ise projeyi yönetirken aslında birçok sorunla karşılaşıyor proje yöneticisi. Projenin doğası gereği, bu projenin kapsamı ile ilgili olabilir ya da çatışma olabilir. Projedeki paydaşlar arasındaki çatışma ya da kendi ve ekibi ile ilgili çatışma olabilir. Yapılan araştırmalara göre duygusal zekası yüksek olan bir proje yöneticisi bu çatışmaları çözmekte daha başarılı oluyor. Bunun diğer bir aslında avantajı da çalıştığı proje ekibi duygusal zekası yüksek bir proje yöneticisi eğer o projeyi yürütüyorsa proje ekibi de daha kalıcı oluyor. Ve projeye aslında daha çok bağlı oluyor. Ve birazcık daha projeden kopmaları, ayrılmaları önlemiş oluyoruz. Şimdi konuğumuz Sayın Nurdan Özdemir'e dönmek istiyorum. Nurdan Hanım merhaba.
Merhaba.
Öncelikle teklifimi kabul edip değerli vaktinizi bize ayırdığınız için çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim.
Sağ olun. Bu bölüme birazcık sizi tanıyarak başlamak istiyorum. Ama sizi tanımadan önce de yani siz başlamadan önce de bir şey dikkatimi çekti. Hacettepe ve ODTÜ gibi aslında Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinin elektrik elektronik mühendisliği bölümünü bitirmişsiniz. Aslında bu bölümlerle ilgili bir önyargı vardır insanların kafasında. Bunun size doğru olup olmadığını da aslında soracağım. Hem bu bölümleri girişin hem de mezuniyetin birazcık daha diğer sosyal bölümlere göre zor olduğunu düşünürsek bu bölümlerde okuyan öğrencilerin IQ'sunun EQ'larına göre birazcık daha yüksek olduğu ve EQ'larının yani duygusal zekalarının birazcık daha düşük olduğu gibi bir önyargı vardır. Kendinizi tanıtırken buna da değinir misiniz? Sizin bu duygusal zeka alanına yönelmenizde bu önyargının bir etkisi oldu mu? Bu doğru mu? Buna da değinerek kendinizi tanıtırsanız çok sevinirim.
Çok teşekkürler. Güzel bir soru da oldu başlangıçta. Biraz kısaca kendimden bahsedeyim. Dediğim gibi Hacettepe Elektronik mezunuyum. Daha sonra da ODTÜ'de yüksek lisans yaptım. Savunma sanayinde başladım ilk kez iş hayatına ben aslında. Aselsan'da başladım. Duygusal zeka ile ilgim de o zamanlara rastlıyor. Yani Daniel Goleman ilk kez 1995 yılında kitabını yayınladığında bu duygusal zekayı popülerleştiren kitabı. O dönemler ben alıp okumuştum ve çok etkilenmiştim. Hani o günlere dayanıyor. Sonrasında tabii biraz geri planda kaldı bende. Çünkü işte iş yaşamında daha çok işte teknik çalışmalarla devam ettiğimiz için oraları geliştiremedim o konuyu. Sonra ben ISH'da yazılımla işte Meteksan Savunma'da donanım projeleriyle ilgilenerek son 15 yılımı da proje yöneticiliğiyle, program yöneticiliğiyle geçirdim. Proje yönetim ofisi kurdum, yönettim. Şimdi tabii proje yönetime yöneldiğimizde de şeyi görüyoruz. Hani liderlik, işte soft skill'ler tarafı biraz daha ön plana çıkıyor. Ama tabii ki o dönemlerde ben daha fazla proje yönetiminin teknik yönlerine daha ağırlık vermiştim. Şu anda öyle yorum yapıyorum açıkçası. Ve kariyerimin bu bölümüne ben 3,5 sene kadar önce bir nokta koydum ve 3,5 yıldır da profesyonel koçluk yapıyorum. Şu anda yönetici koçluğu alanında devam ediyorum. Takım koçluğu ve yöneticiler için koçluk eğitimleri de veriyorum. Tabii ki duygusal zekada o günlerden olan ilgim sayesinde bu koçluk döneminde gelişti. İşte Six Seconds isimli bir organizasyon var. Onun sertifikalarını aldım ve bayağı bir odaklandım. Özellikle 2 senedir bu konuya odaklandım. Proje yöneticileri için duygusal zeka eğitimi de tasarladım bu arada. İzge ile birlikte bunu da verme girişimlerimiz var. Şimdi diğer soruna gelince bu IQ, EQ meselesi. Öyle bir ön yargı var. Evet, aslında bu biraz da doğru da diyebiliriz. Niye öyle söylüyorum? Çünkü hangi yönünüz güçlüyse o yönünüzü daha çok kullanmaya başlıyorsunuz. İşte okulda işte ne bileyim matematik fiziğiniz iyiyse o kısımları daha çok ön plana çıkarıyorsunuz. Öğretmenler de onu teşvik ediyor. Dolayısıyla hani belki de sosyal beceriler diyebileceğimiz, duygusal beceriler diyeceğimiz kısımlar böyle bir güdük kalıyor. Yani o kaslarımızı biz kullanmıyoruz. Kullanmadıkça onlar zayıflıyor. Dolayısıyla güçlü olan tarafımızdan gidiyoruz. İşte üniversitede de tabii ki çok teknik giden bir eğitim alıyoruz. İş yaşamında da öyle. Mühendisler hep o güçlü kaslarını kullanıyor ve onlar daha da güçleniyor. Ne bileyim işte yüzücünün şeyi omuzları, kolları falan çok güçlüdür. Ama siz onu ne bileyim başka bir spora yönlendirmeye çalışırsınız. O kasları aslında güçlenmemiştir belki de. Bunun gibi. Dolayısıyla hani o kaslarımızı güçsüz bıraktığımız için öyle. Ama bu gelişemez mi? Tabii ki gelişebilir. Biraz daha hani buna ihtiyacımız olduğunu anlamakla ilgili sanıyorum. Bu yargı kısmen doğru ama geliştirilemez değil diyerek bu soruyu öyle bitireyim ben.
Güzel, çok teşekkür ederim. Aslında birazcık daha burada ikinci soruma da girmiş olduk. Ben birazcık daha burada duygusal zeka özeline girmek istiyorum. Kısaca bir duygusal zekayı tanımlayabilir misiniz? Bu sorumun ikinci kısmı da aslında doğuştan mı gelir, yoksa geliştirilebilen bir yetenek midirdi? Ama aslında siz buna kısaca değinmiş oldunuz ve geliştirilebilen bir şey olduğunu, sadece üzerine çalışmamız gerektiğini ve birazcık daha öz farkındalık, buna farkında olup bu yönlerimizi geliştirmemiz gerektiğine değindiniz. Ama öncelikle bir bilmeyen dinleyicilerimiz için duygusal zekayı tanımlayabilir miyiz?
Tabii tanımlayalım. Benim çok sevdiğim bir tanım var. Six Seconds'ın tanımı bu aslında. Duygusal zeka duygularla akıllı olmaktır diyor. Six Seconds. Bu tanım şunu içeriyor aslında. Duygusal zeka dediğimizde insanlar biraz böyle bir geri adım atıyorlar. Sanki sadece duygulardan bahsediyormuşuz gibi. Bu tanım şunu söylüyor. Duyguları yok saymayalım. Onların bizim için aslında hayati veriler taşıdığını, hayati mesajlar taşıdığını anlayalım ve duygusal veriyi de rasyonel ya da mantıksal verilerle birlikte ele alalım, işleyelim, harmanlayalım ki hem kendimiz hem de çevremiz için daha olumlu bir ortam yaratabilirim. Dolayısıyla aslında duygular bize mesaj taşırlar. İşte evrimsel sürece baktığınızda hayatta kalmamızı sağlayan bizim özelliklerimizdir duygular. Onlar sanki bizim kafamızı karıştırıyor. Duygular işte bizi olumsuz yönlere doğru götürüyor gibi bir algı vardır. Sayarız aslında duyguları. Dolayısıyla bunlar bize hizmet etmiyor bu şekilde davranmak. Şu an işte öfkeleniyorsan, neşeleniyorsan, ne bileyim bir şey canını sıkıyorsa, sıkıldıysan falan hani onları bastırmaya çalışma, onları yok sayma. Onları al, onlar sana bir şey söylüyor. Ne söylüyorlar acaba diye bak ve onu aslında aklınla, zekanla harmanla ve anlamlandır diyor. Dolayısıyla zekanın aklın hizmetine sun duygusal veriyi diyor. Benim de şöyle bir biyolojik tanımım var aslında bu duygusal zeka ile ilgili. Bu noktada onu da söyleyeyim. Şimdi bizim biliyorsun limbik sistemimiz var, duygu merkezimiz, beynimizin. Bir de işte frontal korteks, işte sonradan gelişen insanı insan yapan bölüm. Aslında bu beynimizin bu iki bölümü arasındaki iletişimi arttırmak. Yani duygusal zeka bu. Limbik sistemi yok saymayalım. Limbik sistemin mesajlarını çünkü bizim hayatta kalmamızı o sağladı. Şu anda da belki bize iyi kullanmadığımız zaman iyi hizmet etmiyor olabilir. Ama onu bu aradaki bağlantıyı güçlendirerek bize hizmet eder hale getirebiliriz. Dolayısıyla sorunun ikinci kısmına da geçmiş oldum. Duygusal zeka geliştirilebiliyor, iyi haber. Biz sadece onun üzerine çalışmadığımız ya da çok fazla bilişsel tarafta kalarak işte bütün sorunları mantıkla çözeceğimizi düşünerek devam ettiğimiz için öyle bir yanılgıda olduğumuz için gelişmiyor. Ama gelişebildiğini ben görüyorum, kendimde görüyorum başlangıçta. Ben de çok zorlandım hani duygularımı anlamakta, anlamlandırmakta. Ama şu anda da hala üstünde çalışıyorum. Gelişebildiğini gördüm yani fark ettim bunu. Ben de Six Seconds'ın sertifikasını aldım demiştim. İşte orada duygusal zeka testleri yaparak o testlerin sonuçları üzerinden kişilerle duygusal zeka gelişim programları yapıyoruz. Ve gerçekten işe yaradığını orada görüyoruz. Şöyle bir uyarı belki burada söylemem lazım. Duygusal zeka işte kitap okuyarak, video izleyerek falan çok gelişmiyor aslında. Yani bunlar bizim bilişsel tarafına hitap ediyor beynimizin. Evet. Ama ben Aselsan'dayken işte duygusal zeka kitapları okudum. Çok hoşuma gitti. Birkaç kitap daha okudum. Okey ama ben bir şey uygulamadığım için bu yönde çok fazla beni geliştirmedi. Dolayısıyla uygulama yapmak gerekiyor. Nasıl uygulama yapmak? Çok basit bir örnek. Bugün hangi duyguları hissettim ve bunlarla benim hayatım nasıl etkilendi gibi bir soru bile aslında duygusal zekayı geliştiren bir soru. Her gün bu soruya bir cevap bulmaya çalışmak bir antrenman. Dolayısıyla bu antrenmanı her gün yaptığınızda da duygusal zekanın ne bileyim işte bir ay sonra, 2 ay sonra "Aa evet şu an bunu hissediyorum" diye daha kolay söyleyebilir hale geleceksiniz ve geliştirmeye başlamış olacaksınız. Dolayısıyla geliştirilebilir, antrenmanla geliştirilebilir.
Ve anladığım kadarıyla da kendi kendimize de geliştirilebilir. Yani burada bir üçüncü kişiye gerek yok. Her gün eve gidip bugün hangi duyguları hissettim, bu duygularla ne gibi kararlar verdim gibi birazcık daha kendi kendimize test yaparak da bunu geliştirebiliriz. Şu an ilk aşamada üçüncü bir kişiye gerek olmadan.
Tabii bu mümkün. Bu çok güzel bir şey, çalışma. Kendi kendine de geliştirilebiliyor olması. Hatta zihinsel çalışma da işe yarıyor. Yani şöyle bir çalışma da yapılabilir buna ilave olarak. Diyelim ki iş yerinde bir konuyla ilgili zorlanıyorsunuz. Projeyi yönetirken biriyle, bir arkadaşınızla zorlanıyorsunuz iletişimde. Kafanda bunları canlandırıp işte ne olursa nasıl bir tepki veririm vesaire gibi bir çalışma bile işe yarayabiliyor. Şeyin güzelliği burada hani duygusal zekanın. Tabii şimdi ben koç olduğum için şunu da söylemem lazım burada belirtmem lazım. Tabii kişi kendi kendine bakmakta zorlanıyor. Yani onun için mesela koçluğu biz bir ayna görevi olarak tanımlarız. Bir baş dışarıdan insanlardan da o anlamda feedback alırsa kendi kendini geliştirmek isteyen kişi faydalı olur. Yani çevresine de sorabilir ilave olarak. Hani kendi kendine geliştirirken ya işte şu anda sen ne hissediyorsun diyebilir. Ya da ben şu anda bunu hissettim. Peki nasıl davrandım diye etrafına sorabilir. Hani bir adım ileriye götürdüm. Kendi kendine çalışırken biraz da çevrene sor diyorum mesela.
Burada konuyu aslında birazcık daha proje yönetimine getirmek istiyorum. Benim bu bölümde biraz araştırma yapma fırsatım oldu. Burada hem PMI'yı hem de proje yönetimiyle ilgili bazı makaleleri okudum. Özellikle birazcık daha duygusal zeka kısımlarına odaklandım. Burada aslında genel bir kendi kendime bu makaleleri çıkardıktan sonra genel bir özet yaptım. Bir projeyi yönetirken proje yöneticisinin ve ekibinin çözmesi gereken birçok problem ortaya çıkıyor. Projenin doğası gereğince. Genellikle de bu konular ya kısıtlı bütçeyle ilgili oluyor, projenin kapsamı ile ilgili oluyor ya da proje içinde birçok kişi çalıştığı için kişisel çatışmalar meydana çıkabiliyor. Bu tür çatışmaları çözmek veya ilgili sorunlarla yüzleşmek için duygusal zekaya sahip olan proje yöneticilerinin ve proje ekiplerinin gerekliliğinden bahsediyor. Yani duygusal zekası yüksek olan bir proje yöneticisi ve ekibinin bu tür sorunları daha kolay çözdüğünü ve projeyi daha başarılı bitirdiğine dair araştırmalar var. İkinci bir konuda çok dikkatimi çeken birazcık da insan kaynakları kökenli bir kişi olduğum için de bu birazcık daha dikkatimi çekti. Burada da yorumunuzu merak ediyorum. Z kuşağı ile çalışırken bir işten ayrılma gibi bir problem var. Yani işten ayrılmanın daha fazla olduğu, tam o Z kuşağının istediği verimi, istediği ilgiyi iş yerlerinden alamadığına dair veriler var ve işten ayrılma daha fazla oluyor. Burada duygusal zekası daha yüksek proje yöneticilerinin yönettiği projelerde işten ayrılmanın daha az olduğunu görüyoruz. Siz bu konuyla ilgili neler düşünüyorsunuz?
Bu arada başlangıçta bir takdir etmek isterim seni. Çok güzel araştırma yapmışsın. Hem işte proje yöneticisinin sahip olması gereken yetkinlikler anlamında hem de iş hayatına yeni yeni başlayan işte genç kuşak Z kuşağı. Bunun iş hayatında bu kuşağın etkileri. O anlamda tebrik ederim seni. Güzel bir soru oldu. Şimdi tabii proje yönetimi diğer yöneticiliklere göre zorlukları olan bir meslek. Neden? Çoğunlukla kendisine bağlı çalışan olmuyor ve çok farklı bölümlerden, çok farklı disiplinlerden insanları bir araya getirerek sonuç üretmeye çalışan bir kişi oluyor proje yöneticisi. Ve şöyle de denir hani çok yaygın proje yöneticisi %8 işte %90 belki zamanı 95 zamanını iletişimle geçirir deniyor. Dolayısıyla gerçekten soft skill'ler anlamında proje yöneticisinin bayağı bir donanımlı olmasına ihtiyaç var. Yani bu donanımları zaten hani PMI'ın dokümanlarına da baktığımızda gerçekten isterler çok fazla. Zaten tek bir insanın bütün bu özellikleri, bu donanımlara sahip olması çok da kolay değil. O anlamda bu soft skill'ler ciddi bir şey tutuyor yani donanımda yer tutuyor. Ben de bir ara şöyle bir çalışma yaptım. İşte PMI'ın dokümanlarına baktım, işte makaleleri inceledim. Bu soft skill'ler ve altında neler olduğu ile ilgili. Bunları çalışırken şöyle bir sonuca ulaştım aslında. Bu soft skill'ler çok güzel ama bunları geliştirmek için uğraşırken önce biz duygusal zekaya bir yatırım yapmalıyız ki bunları beslesin. Çünkü işte senin bahsettiğin konular işte iletişim olsun, çatışma yönetimi, ikna, ne bileyim işte bütçe almak için birilerini ikna etmen gerekiyor. İşte takım içinde iletişim, ondan sonra çatışmalar oluyor. Kendinin içinde olduğu çatışmalar olabilir ya da ekipteki diğer arkadaşların çatışması olabilir. Şimdi bunların hepsiyle ilgili ne bileyim işte eğitim alabilirsin, kitap okuyabilirsin vesaire ama duygusal zeka ile ilgili adımlar atmayınca bunlar biraz zor olabilir. Daha doğrusu duygusal zeka bu soft skill'leri kazanmayı kolaylaştırır. Ben de böyle bir sonuca ulaştım araştırmalarım sonucunda. Örneğin çatışma yönetimini ele alalım. Şimdi çatışma yönetiminde kendi duygularını fark edip şu an ne istiyorum sorusuna iyi cevap vermen lazım ki bazen işte karşı tarafa bırak bazı şeyleri, onun kazanmasına izin ver. Bazen birlikte kazanmaya çalış gibi. Yani senin için çok önemli olan şeyler de savaş ama o kadar da önemli olmayan, o kadar da kazanmanın çok önemli olmadığı yerlerde bırak karşı taraf kazansın gibi. Şimdi bunlar için biraz kişinin kendi üzerinde çalışma yapmış, kendi duygularını anlayabilir olması lazım. Bu duygusal farkındalıkla bir çatışma yönetimi şey becerisi kazanmak çok daha kolay. Benzer şekilde iletişim için de öyle. Yani karşındakinin duygusunu anlamak. Şimdi bunun ön koşulu zaten önce kendi duygunu fark etmek. Kendi duygunu fark edip o duyguların sana nasıl davranmana yol açtığını anlamak. Bunları anladığın zaman karşındakini de daha iyi anlayabiliyorsun. Çünkü insanlar aslında söylemek istediklerinin dışında şeyler söylüyorlar. Yani bir insan parlıyor diyelim ki ekip arkadaşımızdan biri parladı diyelim. Aslında onun başka bir problemi, başka bir sıkıntısı var muhtemelen. Yani parladığı konuyla ilgili değil. Bunu anlayabilmek bizim iletişimimizde de bir adım ileriye götürecek bizi. Yani o arkadaşa farklı bir soruyla yaklaşmak. Acaba bunun arka planında başka bir şey mi var diye yaklaşmak kişiyle bağ kurmamıza sebep olacak. Dolayısıyla bağ kurduğunuz zaman, şimdi Z kuşağına bağlayayım oradan. Bağ kurduğunuz zaman insanlar sizi kolay kolay bırakmaz. Biraz da şey vereyim, örnek de vereyim. Şimdi proje yöneticiliği yaparken proje yönetim ekibim de vardı, bir ekip çalışıyorduk proje yönetim ofisi. Şunu anlamakta zorlanıyorduk. Ya biz işte bir işimiz var, bir projemiz var. Bu projeye atandık hepimiz, bütün ekip. İşte tasarımcılar var, sistem mühendisleri, testçiler vesaire. Biz bir plan yapıyoruz, birlikte de yapıyoruz, ortak çalışıyoruz. Sonra herkes o planı okey veriyor. Ama sonrasında biz işi yaptırmak için çok fazla çaba harcıyoruz. Yani hadi arkadaşlar bunu yapalım, bunu niye yapmıyoruz falan. Bunu anlamakta zorlanıyorduk. Hatta bazı arkadaşlarımız şey diyordu. Ya ben bu insanlara iş yaptıramıyorum. İşte ama şu işte B kişisi diyelim. O gittiğinde onun işini yapıyorlar ama benim söylediğim işi yapmıyorlar. Şimdi şu anda çok daha net yorumluyorum bunu. Şimdi insanlarla bağ kurmadığınız zaman, onlarla duygusal anlamda bir bağ kurmadığınız ve duygusal seviyede bir yatırım yapmadığınız zaman kuru kuruya hadi bunu yap dediğiniz zaman o kadar kolay olmuyor. Yani sonuç olarak insanız ve aslında fark etmesek de ya da kabul etmesek de biz daha çok duygularımız tarafından da yönlendiriliyoruz, yönetiliyoruz. Biz fark etmediğimiz zaman. O yüzden de yani bu bağ kurmak çok önemli. Proje yöneticilerine de tavsiye, yani insanlarla hiçbir şeye ihtiyaç olmadığı zaman bile siz bağ kurmalısınız ki sonrasında daha verimli bir ekip haline gelin, daha performansı yüksek bir ekip haline gelin. Z kuşağı da bunu istiyor. Diyor ki benimle duygusal anlamda bağ kurmalı diyor yöneticim diyor. İkincisi de anlam arıyor. Hani başka birçok şey var mutlaka ama takdir etsin de diyor, geri bildirim versin de. Ama bu şu anda ben iki tanesini burada konu etmek isterim. Bağ kurmak ve anlam. Bunları da duygusal zekamızla aslında destekleyebiliriz. Bağ kurmayı anlattım bayağı bir. Yani hem empati yapmak, kendi duygunu fark etmek, karşındakinin duygusunu fark etmek. Anlam da aslında duygusal zeka ile ilgili yetkinliklerden çıkıyor. Yani nedir bu hayatta benim amacım? Neye hizmet etmek istiyorum? Neye ulaşmak istiyorum? Nedir hedefim? Bunları biz duygusal zeka becerisi olarak görüyoruz. Çünkü enerjimizi bunlardan alıyoruz ve onlar duygular. Yani biz çok severek yaptığımız şeylere yaparken akışa geçiyoruz. Bu da bize şunu söylüyor aslında. Duygularımızla bağlantıya geçtiğimizde biz bir anlam bulabiliyoruz. Sadece rasyonel olarak ya da mantıklı şeyleri yaparken mutlu olamıyoruz. Bilmiyorum bu anlamla ilgili şeyi anlatabildim mi? Mesela benim için de anlam işte iş hayatının daha keyifli olması ve bunun için de benim liderliğin dönüşümüne katkı sağlamam. Mesela böyle bir anlam buluyorum ben hayatta. Bunun gibi Z kuşağı da çok sık sorarlar, yani işte benim de oğlum var 16 yaşında. Ya bu dersi ne için alıyorum? Bunun benim hayatımdaki yeri nedir? Bu işi niye yapıyorum? Bu neye hizmet ediyor? Bunu sorguladıkları için siz bunlara cevap verebilmek için biraz duygusal zekanızda çalışma yapmanız lazım ki onları da anlayın, hem bağ kurun hem de onların anlam arayışlarına katkıda bulun. Sanırım böyle cevaplasam yeterli olur.
Sizin söyledikleriniz aslında destekleyecek kendi birazcık da tecrübelerimden bir örnek vermek istiyorum. Bu karşısındakinin duygusunu anlamak dediğiniz gibi çok önemli. Ve iyi bir proje yöneticisi olarak ya da iyi bir yönetici olarak, illa proje yöneticisi olarak da kısıtlamayalım olayı. Ekibini anlamak ve ekibinin ihtiyaçlarına göre hareket etmek bence çok önemli. Siz bunları söyledikçe aslında ben birazcık daha burada düşündüm. Mesela bazı ekipteki bazı kişiler takdir edilmekten hoşlanabilir. Bazı kişiler karar mekanizmasında söz sahibi olmak onun o işe motivasyonunu arttırabilir. Ya da bazı kişilerin finansal konularda finansının iyi olması, maaşının daha yüksek olması onun motivasyonunu arttırır. Gibi bu örnekleri çoğaltabiliriz. Bu örnekleri çoğalttıkça aslında benim aklıma şu geliyor. Herkese birebir aynı davranmak değil, aslında ekibini tanıyıp bazı takdir edilmekten hoşlanıyorsa ona bol bol hak ettiği yerlerde takdir etmek, bazı izin ve daha rahat çalışmayı seviyorsa ona o özgürlüğü vermek gibi. Yani aslında kişiye özel, karşı tarafı anlayıp, her kişiyi anlayıp kişiye özel birazcık daha davranmanın ben burada birazcık daha önemli rol oynadığını düşünüyorum.
Aynen, çok çok doğru. Bunu da kişiyi anlayabilmenin yolu da işte duygusal zekayı geliştirmek, onu fark edebilmek için, hani bu kişi acaba neyden hoşlanıyor, hani neyi takdir etsem mutlu olacak. Çünkü görürsünüz, bazı insanlar takdir edersiniz ama o ondan hoşlanmaz. Başka bir şeyden takdir edilmek istiyor olabilir. Dediğin çok doğru. Karşındaki kişi hoşlandı mı, hoşlanmadı mı, şu anda aslında ne bekliyor, ihtiyacı ne? Bunun için biraz daha hem kendi duygularını hem de karşındakinin duygularını fark edebilecek becerileri kazanmakta fayda var.
Aynen öyle. Son olarak bitirmeden önce son bir sorum daha olacaksa, duygusal zekanın öneminden bahsettik. Somut örnekler de verdik bununla ilgili. Proje yöneticilerine duygusal zekalarını arttırmaları için ne gibi tavsiyeleriniz olur? Aslında bir ufak tavsiyeden bahsettiniz. Bunun dışında duygusal zeka nasıl arttırılır? Bunun için özel bir koçluk almaları gerekiyor mu? Koçluk almadan önce kendilerindeki öz farkındalığı oluşturmak için neler yapmalılar? Bir kısaca tavsiyelerinizi almak isterim.
Yani bu biraz önce bahsettiğim çalışma, ben çok önemsiyorum onu gerçekten. Bazen webinarlarda da o şekilde başlıyorum. Şu anda ne hissediyorsunuz? Buraya hangi duyguyla geldiniz gibi sorular. Bu kıymetli, çünkü biraz başlarda bahsettim ya, limbik sistemle işte neokorteks arasındaki bağlantının güçlü olması duygusal zeka bence. Bu soruya cevap verirken beynimizin iki bölgesi aslında haberleşiyor. Dolayısıyla yeni bağlantılar kurulmaya başlıyor. Şimdi bu soruyu biz her gün kendimize sorduğumuzda o bağlantılar güçlenecek ve artık biz sormasak bile bana öyle oluyor en azından. Bakıyorum bir şey var, yani bir duygu, bir şey hissediyorum. Bu sefer fark eder fark etmez kendime soruyorum. Bu ne? Hangi duygu? Bu neden kaynaklanıyor olabilir? Şu anda ne hoşuma gitmedi acaba gibi. Dolayısıyla işte denir ya, 21 gün yapın, işte 60 gün yapın, 2-3 ay. Yani böyle bir ay, 2 ay olabilir. Hatta her gün yapıyorsanız çok daha güzel olur. 10 dakika ayırıp kendinize bu soruyu sorup, bir duygu defteri olabilir, öyle bir duygu sözlüğü olabilir, öyle bir şeye yazın. Ve bir adım ötesi de şu: yani o hisler sonrasında nasıl davranışlar ortaya çıktı sizde? Bunlara biz biraz otomatik davranışlar, yani otomatik pilotta yaptığımız davranışlar diyoruz. Bazı duygular geldiğinde biz otomatik hareketlerde bulunuyoruz. Onları da yazarsak bu sefer bu otomatik davranışlarımızı da fark ederiz. Şimdi bu noktada hani çok yerinde bir soru oldu bu arada Alican. Onu da hani geçemeyeceğim bir noktasını vurgulamadan. Şimdi Viktor Frankl çok yaygın bilinir aslında, İnsanın Anlam Arayışı kitabı. Onun da yaptığı bir yöntem diyeyim aslında. Kendine uzaktan bakmak diyeyim, kendine dışarıdan bakmak. Şimdi bu otomatik davranışları söyledik ya, otomatik davranışlarımızı fark edelim. O noktada o davranışı yapan kendinize bir dışarıdan bakın. Proje yöneticileri olur, yöneticiler herkes de yapabilir ama o davranışı yapan kişiye, size uzaktan bir bakın. Orada siz farklı bir göz olarak nasıl yorumluyorsunuz? Bir daha davransa bu kişi nasıl davransın? Aslında başka ne türlü seçenekleri vardı da o otomatik davranışta bulundu? Onu yapmasıyla hayatı zorlaştı mı? Yoksa hayatına olumlu yönde etkisi oldu mu? Eğer hayatını zorlaştırıyorsa o otomatik davranış, başka hangi seçenekleri olabilirdi bu kişinin? Şimdi kendimize dışarıdan baktığımızda biraz daha objektif bakabiliyoruz. O yüzden de ben hani Öyle bir şey önerdim. Dışarıdan bir dış göz gibi bakalım. İnsanın bu becerisi var. Yani hayvanlarda bu beceri olmadığı söyleniyor. Bunu biliyoruz. İnsanın bu becerisi var. Yani şu anda oturan ben, burada işte Ali Can'la konuşan ben işte dışarıdan bakarak Nurdan şu an ne yapıyor, ne hissediyor, nasıl görünüyor gibi şeyler sorabiliyorum. Bunlara cevap verebiliyorum. Çok enteresan. Bunun da işlerine yarayacağını düşünüyorum. Dolayısıyla bunlar biraz daha bizim duygu merkezlerimizle, duygu dünyamızla iletişime geçmemizi ve onun bize sunduğu verilerle hayatımızda olumlu dönüşümler yapmamızı sağlayacak küçük egzersizler. Hani küçük görünüyor ama ben tavsiye ediyorum. Parkı işte bir ay sonra, belki 2 ay sonra park edeceksiniz. Hani beni dinleyenler, işte sen de olabilirsin Can. Yaptıklarında işte ya ben de böyle şeyler oldu, böyle değişimler oldu, şurada zorlandım gibi hani soruları, yorumları olursa arkadaşların bana yazabilirler. Yani LinkedIn'den olabilir. Artık herkesin ulaşımı çok daha kolay. Ben de merak ediyorum açıkçası. Koçluk tabii ki işe yarayan bir şey ama hani herkesin koçluk alma imkanı olmayabilir. Koçluk süreci zaten bizim bence temelde duygusal zekayı geliştirmeye çalıştığımız bir süreç. Bizim koçlukta da yaptığımız bu. Şu anda senin bu alışkanlıkların, bu otomatik davranışların senin hayatına hizmet ediyor mu? Eğer etmiyorsa bunun yerine ne koymayı tercih ediyorsun? Temelde biz bunu sorguluyoruz, bunu yapmaya çalışıyoruz. Bu da zaten duygusal zekayı geliştiren bir süreç. Ama kendi kendilerine de çalışabilirler. Eğer hani soruları olursa ben destek olmaya çalışırım. Koçla da çalışabilirler. Bu arada hani bitirirken de onu söyleyeyim. İlla bir koçla çalışın gibi bir öneri de bulunmak istemediğim için çekinceli söylüyorum ama ben işte bundan 10 yıl kadar önce çok ciddi bir sağlık problemi yaşadım proje yöneticisiyken. Çok zorlu bir projeydi ve ben duygularımı iyi yönetemediğim için şu anki yorumum sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kaldım ki bu sizin de başınıza gelebilir. O dönem diyorum bir koçla, bir mentorla çalışsaydım ve bu duygularımın farkında olsaydım, bu ağır duygu yükünün farkında olsaydım hayatımı daha iyi yönetebilirdim ve hastalanmazdım diye bir yorumum da var açıkçası. Zorlanan arkadaşlar, zor projelerde yönetici olan arkadaşlar, ne bileyim böyle sağlık sorunları da yaşıyorlarsa, çok aşırı stres altındalarsa bence hani profesyonel destek almak da gerekiyor. Onu da ifade etmem lazım. Hani bu bazen bir koçtur, belki de bazen bir psikolog bile olabilir yerine göre. Ama zorlandığımız zaman yardım almaktan da çekinmeyelim bence. Kendi kendimize yapabiliyorsak çok güzel, o da okey. Ama diğerinden de kaçınmayalım. Ben 10 yıl önce biliyor olsaydım keşke faydalansaydım böyle bir şeyden de diyorum açıkçası.
Ben de daha yaklaşık 4-5 seans hem koçluk aldım hem de bu konularla ilgili araştırma yaptığım için gerektiğinde profesyonel yardımın çok faydalı olduğunu ve insanda birazcık daha kendi öz bilincini, kendi bilincini arttırdığını ve bu artan bilincin de aslında etrafına da yansıdığını deneyimleyen biriyim. Dolayısıyla bu söylediğinize katılıyorum. Eğer ihtiyaç varsa profesyonel yardım almaktan çekinmemek gerekiyor. Nurdan Hanım çok teşekkür ederim. Vakit ayırdınız. Çok güzel bir bölüm oldu. Burada birazcık daha sizin ekleyeceğiniz bir şey yoksa bölümümüzün sonuna geliyoruz.
Ben çok teşekkür ediyorum. Çok keyifliydi. Yani proje yönetiminin içinden geldiğim için ve hala kendimi proje yöneticisi olarak gördüğüm için bana çok keyif veriyor proje yöneticileriyle konuşmak, paylaşımda bulunmak. Onun için de sana çok teşekkür ederim zaman ayırdığın için.
Teşekkür ederim. Sevgili dinleyicilerimiz, 7. bölümümüzün sonuna geldik. Şimdiden dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Önümüzdeki haftalarla yeni bölümlerimizde yine sizlerle birlikte olacağız. Bu pandemi sürecinde herkes kendine dikkat etsin. Hoşça kalın.